Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, Hakikat Yolculuğu'nun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaydır mekan. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetse sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz. Kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bütün bu yaşadığımız problemlerin sebebi olarak bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları yer alıyor demiştik. 5 haftadır bu konuyu işledik sizlerle. Zannediyorum tüm meseleyi bütün detaylarıyla size açıkladım. Artık bu konuyu vicdanlarınıza havale ediyorum aziz dostlarım. Gelelim bugün yaşadığımız sorunların ve şiddetin kök sebebi olan 2. maddeye. En kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz ve dolayısıyla öğretmen kalitemizin düşmesi. 2007 yılında yazdığım "Ben bu dünyaya ÖSS için gelmedim" diyorsan sevdiğin işe odaklan kitabımda da savunduğum gibi Türkiye'nin çok büyük bir öğretmen sorunu vardır. Ama öğretmen konusunun içinde de çok ama çok fazla başlıkta çok büyük sorunlar vardır. İç içe geçmiş çetrefilli bir konu. Öğretmen yetiştiremiyoruz, öğretmen seçemiyoruz, seçtiğimiz öğretmenlerimizi istihdam edemiyoruz. İstihdam ettiğimiz öğretmenleri hizmet içi ve mesleki eğitimle güncelleyemiyoruz. İstihdam ettiğimiz öğretmenleri sisteme baş kaldırmasını önleyemiyoruz. Hatırlayın 28 Şubat döneminde zorbalıkla öğretmene her dediğini yaptıran bir sistem vardı. Dediği dedik, astığı astık, kestiği kestikti o dönemin paşalarının. Ama buna rağmen o dönem güya demokrasi vardı değil mi? Başörtüsünden dolayı, kılık kıyafeti İslami diye, öğrencilerine kötü rol model oluyor diye, namaz kılıyor diye, imam hatipli diye, öğretmenler takır takır meslekten atılırdı. Benim anlamadığım, şimdi diktatörlük var diyorlar. Ama öğretmen devletin işle dediği dersi işlemiyor, öğret dediği konuyu öğretmiyor. Kılık kıyafetle ilgili daha edepli ve terbiye ölçülerinde örfe uygun, geleneklerimize uygun, ahlaka uygun giyin diyor. Ama sosyal medyada turistlerin plaj kıyafetini aratmayan öğretmenleri siz de görüyorsunuzdur. Yani iktidarız ama muktedir değiliz diye yıllardır söylenen o malum söz geçerli galiba aziz dostlarım. Çok uzak geçmişlere gitmeyeceğim yani bir sürü olay var ama. Son 2 yılda Mavi Vatan'la ilgili, Çanakkale ile ilgili, Gazze ile ilgili, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile ilgili, savunma sanayi ile ilgili ders yaptıramıyoruz bazı öğretmenlerimize. Ayak diretiyorlar, baş kaldırıyorlar sisteme. Milliyetin Bakanı protesto ediyorlar. Bunun dışında öğretmenlerimiz özgürce de düşünemiyor. Sendika baskısıyla kutunun içinde düşünüyor. Taraf olarak düşünüyor. Taraflı olarak düşünüyor. Ve bu taraf olduğu ülkesinin tarafı değil maalesef. Öğretmenler odası bölünmüş. Aynı okulda öğretmenler birbirine küs. Aynı zümrenin öğretmenleri bir araya gelip birbirine destek olmuyor, birbirini yetiştirmiyor. Öğretmen sendikal yayınları örgüt yayını gibi baskıyla, şantajla, tehditle öğretmenler odasında pazarlanıyor. Öğrenciler arasında ikilik çıkartılıyor. Birinci derste birinin dediğini ikinci derste diğer öğretmen yalanlıyor. Aziz dostlarım, inanın ne söyleyeceğim bilemiyorum yani. Onca dünya çapındaki başarımıza rağmen dünyanın gelişmiş ülkeleri Türkiye'ye ve gelişmeleri gıpta ile bakarken, vallahi Cumhuriyet döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yaptıklarının binde biri yapılsa il il bütün okullarda dolaştırılır. Öğretmenler yollara dizilir, kutlamalar yapılır. Erdoğan'ın yürüdüğü yollara hallar serilirdi yani. İnanın bunu siyaseten söylemiyorum. Ama bugün ilkokullardan başlayarak ilk orta lise ve üniversitede verilen sözüm ona eğitimler yüzünden devletine, milletine, ülkesine, inancına, örfüne, kültürüne, diline ve dinine düşman nesiller yetiştiriliyor. Gözümüzün önünde hem de. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yapılan bir gençlik araştırmasına göre eğitim seviyesi yükseldikçe dinden uzaklaşıldığı ortaya çıkmış. Seküler alanlarda yüksek tahsil yapmanın dini inanç ve ibadetler üzerinde olumsuz etki yaptığı tespit edilmiş. Yani tahsil ile dindarlık arasında ters yönlü bir ilişki oluşmuş. Aziz dostlarım, sizce bu nasıl oluştu? İsrail'de, Yunanistan'da, Japonya'da, Çin'de bir öğretmenin dinine, milletine, ülkesine aykırı bir eğitim verebildiğini düşünsenize mi? Verirse ne olduğunu bir düşünseniz aziz dostlarım. Tek sahipsiz vatan bu cennet vatan kaldı. Yazık ki ne yazık. Şimdi ne yaparsa yapsın, öğretmenlerden, üniversitelerden veto yiyen bir cumhurbaşkanımız var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın hatası olarak söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Böylesine ülkesini seven, ülkesine bunca eser kazandıran bir milli kahramana ideolojik bakışın, okullarda ve üniversitelerde ürettiği nefret söyleminin çocuklarımızı nasıl etkilediğini ve nasıl baskı altına aldığını anlatmak için söylüyorum. Uzaya TürkSat uydusu fırlattığımız gün Cumhurbaşkanımızın gittiği ODTÜ'de taşlı sopalı terör eylemleri yapılıyor. Öğrenciler tarafından, sözüm ona. Bir cumhurbaşkanının huzurunda, bir milli günün içerisinde, bir gurur gününün, bir gurur abidesinin göklere yollandığı bir günün ortasında insan edeben, nezaketen, o gün yaptığı icraata hürmeten hani bir gün sabreder en azından. Biz bu çocukları 4+4+4'te 12 yıl, ardından 4 yıl üniversitede 16 yıl, sözüm ona, eğitiyoruz ama eğitim yuvalarımızda edep, adab, ahlak, ilim, irfan, hak getire. Bulan beri gelsin. Çünkü sözüm gerçekten meclisten içeri bunu öğrencisine nakşedecek öğretmenlerimiz hiç kimse alınmasın, yok ya da üstüne alınsın, yok. Sakın var diyerek kuru gürültü yapmayın aziz dostlarım. Varsa bu ortadaki resim ne? Bu resim neyin nesi? Bu profil neyin profili? Bu yaşadığımız durum neyin sonucu? Size bazı rakamlar vermek istiyorum, gönül yaralayan. Her 3 gençten birisi sigara içiyor. Her 10 gençten birisi madde bağımlısı. Uyuşturucu yaşı 12'ye düşmüş. Gönlüm el vermiyor bu güzel mikrofonlardan, bu zarif ve nezih ve temiz mikrofonlardan bu kirli bilgiler aktarmaya. Ama başka da çarem yok. 36 ülkede 29.500 kişinin katılımıyla yapılan global cinsellik araştırması sonuçlarına göre ilk cinsel deneyim yaşı, şimdi bu rapora göre bu ibareyi aldım, bunu söylerken bile utanıyorum. Hani araştırma bunu öyle süslü kelimelerle pazarlıyor ki, ilk cinsel deneyim yaşı, ifadeye bakar mısınız? İlk zina demiyor, ilk fuhuş demiyor, bekareti kaybetmek demiyor, namussuzluk demiyor, tecavüz demiyor. İlk cinsel deneyim yaşı diyor. Hani deneyim iyi bir şeydir değil mi normalde? O iyi bir şeyi zina ile fuhşiyatla yan yana kullandığında zihinde nasıl bir şey olur bu? Hani çocuklar bunu denemek ister yani. Türkiye'de bu kaç çıktı biliyor musunuz? 15. Evet, 15 yaş. Ya bu gençler 15 yaşında daha lisedeler aziz dostlarım. Daha lisedeyken bekaretini kaybeden gençler. Ondan sonra hiç kimse oturup 20 milyonu aşkın evlilik çağı gelmiş ve geçmiş ama evlenmeyen gencimiz var diye ağlamasın. Türkiye'deki evlilik yaşının 26-28 olduğunu da düşündüğünüzde, yani bir 10 yıl daha bu günahı devam ettiğini düşünün. Sonra tablonun vehametini idrak edersiniz yani. Ayrıca söylemeye gerçekten dilim varmıyor. Ama bu az evvel söylediğim uluslararası bir araştırmaydı. Birkaç üniversitemiz tarafından yapılan ulusal yerli araştırmalarda da var. Bu tür şeyler, araştırmalar. Bu zina yaşının, ben ilk cinsel deneyim yaşı demeyeceğim ona. Bu fuhuş yaşının 13 olduğuna dair raporlar var. İnternete girip hemen bakabilirsiniz yani. Haşa, sizi kandıracak, aldatacak bir halim yok. Gençliğin durumu bu kadar vahim. Bu kadar içler acısı yani. Peki kimin eseri bu gençlik? Bu çocukları biz her gün okula gitmeye mecbur tutuyoruz. Her gün öğretmenlerinin karşısında sınıfta mecbur tutuyoruz. O dersleri dinlemeye mecbur tutuyoruz. 8-10 saat anlatıyor öğretmenler. Onları dinlemeye mecbur tutuyoruz. Peki sonuçta okullarda bununla ilgili bir terbiye, bir müfredat, bir uygulama var mı? Öğretmenlerimiz bu durum karşısında bir şey yapıyor mu? Yapabiliyor mu? Yapılmadığı ya da yapamadıkları için durum bu zaten. Evet, gerçekten bir öğretmen problemimiz var. Öğretmenlerimiz şu cennet vatanda yerli ve milli ve ahlaklı bir nesil yetiştirmekte beceriksiz ve başarısız oldular aziz dostlarım. Kimse kusura bakmasın. Bunu ben söylemiyorum. Bunu devlet büyüklerimiz bizzat söylüyorlar. Hani bu Münir Arıkan'ın öğretmen suçlaması değil yani. Bakın size bazı beyanatlar arz edeceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önceki sene 2024 Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Milli Eğitim Akademisi sürecinde mevcut öğretmen yetiştirme sisteminin yetersizliğine vurgu yaparken şöyle dedi. Artık öğretmen adaylarımızın yalnızca diploma alması yeterli olmayacak. Ve mevcut sistemin niteliği artırmakta yetersiz kaldığını belirterek öğretmen akademisi modelini savunup öğretmenlik mesleği uzmanlık isteyen stratejik bir meslektir dedi. Yani Cumhurbaşkanımızın bakış açısıyla bakıldığında da 4 yıl eğitim fakültelerini yetiştirdiğimiz, ellerine diploma tutuşturduğumuz öğretmenler öğretmenlik yapmaya ehil değil, yeterli değil. Çünkü konu çok daha büyük uzmanlık isteyen çok stratejik bir meslek. Aziz dostlarım, bu nasıl bir yaman çelişki, ben anlamakta vallahi zorluk çekiyorum. İş dünyasını küçümsemiyorum ama şirketlerde basit bir pozisyon için bile üniversiteden mezun olan kişiler işe alınmazken, tecrübe istenirken, basit bir şirket işi için bile diploma yeterli görülmezken aziz dostlarım, nasıl oluyor da bir nesli yetiştirecek tek stratejik kişi olan öğretmenle alakalı mezuniyet tek başına yeterli oluyor? Nasıl oluyor bu? Sadece Cumhurbaşkanımız değil, bakın size arz edeceklerim var. Lütfen, lütfen kulak verin. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, eğitim fakültesinden mezun olmak öğretmenlik için tek başına yeterli değil. Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarını uygulama ağırlıklı yetiştireceğiz dedi. Daha yeni. Yani demek ki 4 yıl eğitim fakültelerinin verdiği eğitim yeterli olmuyor. Ben anlamakta zorluk çekiyorum yani. Nasıl oluyor da Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde 6 ay bir kursa tabi tutularak 4 yıllık fakülte üniversite hak getire, sözüm ona öğretmen diye ellerine bir belge tutuşturulup Anadolu'ya salınan o insanlar Anadolu'nun örfünü, kültürünü, geleneğini, dilini, dinini, anneannesini, ahlakını topyekün değiştirdiler. Köküne kibrit suyu döktüler. Nasıl başardılar bunu? Ve biz şu anda nasıl başaramıyoruz bunca destekle? Bunu ben söylemiyorum. Eğitim fakültelerinde asıl işleri öğretmen yetiştirmek olan eğitimciler söylüyor. Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı olduğu dönemde eğitim bilimci Profesör Doktor Yekta Saraç, bakın ne diyor? Yekta Bey, öğretmen adaylarının üniversite girişindeki başarı sırası barajının yetersiz olduğunu, yani puana göre öğretmen almanın uygun olmadığını, öğretmen adaylarının alan bilgisi ve pedagojik formasyon süreçlerinin niteliksizleştiğini ve fakültelerdeki teorik yükün pratik uygulama yetisini gölgelediğini bildirdi. Gölgelediğini beyan etti. Bir başka eğitim bilimci, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi, eski Talim Terbiye Kurulu Başkanı, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı yapmış Profesör Doktor Ziya Selçuk, bakın ne diyor? Öğretmen yetiştirmeyi üniversiteye havale ettik. Üniversiteler 30 yıldır iyi öğretmen yetiştiremiyor. 1980 öncesi paradigmayla öğretmen yetiştirmeye çalışıyoruz. Mevcut öğretmenler dijital çağın pedagojik gereksinimlerine uyum sağlamakta zorlanıyor. Metodolojik olarak yenilenme ihtiyaçları var. Devletin öğretmen destek sistemleri yetersiz diyor Ziya Selçuk Bey. Bir başka Milli Eğitim eski bakanlarından Nabi Avcı, öğretmen yetiştirme sistemimizi yeniden ele almak zorundayız diyor. Bir başka Milli Eğitim eski bakanlarından Ömer Dinçer, Profesör Doktor Ömer Dinçer, üniversitelerimiz öğretmen yetiştirme konusunda beklenen performansı gösteremiyor diyor. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, eğitim fakülteleri plansız şekilde çoğaldı ama kalite düştü diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bugün eğitim fakülteleri mezunları bile yeniden eğitime ihtiyaç duyuyorsa sistemde ciddi sorun var demektir diyor. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, öğretmen yetiştirme sistemi çökmüş durumda diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyonu üyesi ve milletvekili Hüseyin Bürge, öğretmen yetiştiremiyoruz, yumuşatmayın hocam, öğretmen yetiştiremiyoruz diyor. Eğitimci Alim Türk Yılmaz, Türkiye'de ne yazık ki eğitim fakültelerinin de Fen Edebiyat Fakültelerinin de politikalarında ciddi sıkıntılar var. İstediğimiz anlamda öğretmen yetiştiremiyoruz diyor. Akademisyen ve eğitim bilimci yazar Şahin Ayberk, 90 küsur eğitim fakültemiz var. Nicelik çok ama fiziki altyapı ve kadro nitelik açısından doğal olarak düşük diyor. Eğitim fakültelerinin çoğu kapatılmalıdır diyor bir eğitim bilimci. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan 2017 öğretmen eğitim raporunda kalabalık sınıflar ve öğretim elemanı yetersizliği öğretmen yetiştirme niteliğini düşürmektedir diyor. Yine Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen eğitimi ve istihdam raporuna göre pedagojik formasyon sistemi öğretmen yetiştirmeyi sertifika programlarına indirgemektedir. Bu çok büyük bir sorun diyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, öğretmen eğitimleri yeniden yapılandırılacak diyor. Eğitim gazetecisi ve yazar Abbas Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim fakültelerini yetersiz bulduğu için öğretmen akademisini kurdu diyor. Profesör Doktor Emin Karip, eski Talim Terbiye Kurul Başkanı ve eğitim sosyoloğu, öğretmen yetiştirme sürecinde hizmet içi eğitimlerin sistematik olmadığını, öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra okul iklimi içinde yalnızlaştığını ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsünün, saygınlığının sosyolojik olarak düşmesinin nitelikli beyinlerin bu alanı tercih etmesini engellediğini söylüyor. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, öğretmenlik mesleğinin devlet eliyle sadece bir istihdam kapısı olarak görülmesinin en büyük yanlış olduğunu, öğretmen yetiştirme sisteminin acilen revize edilmesi gerektiğini ve mülakat ile atama süreçlerinin şeffaf, liyakata dayalı ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmediği sürece sınıftaki eğitim kalitesinin yükselmeyeceğini söylüyor. Eğitim reformu girişimi uzmanları yayımladıkları eğitim gözleme raporunda Türkiye'nin PISA ve TIMSS gibi uluslararası endekslerde, Program for International Student Assessments biliyorsunuz, geride kalmasının temel nedenlerinin öğretmen niteliğindeki eşitsiz dağılım olduğunu, özellikle dezavantajlı bölgelerde deneyimli öğretmenlerin tutulamamasının ve yüksek öğretmen sirkülasyonunun fırsat eşitliğini ve eğitim kalitesini doğrudan baltaladığını beyan ediyor. Aziz dostlarım, gördüğünüz gibi bunları ben söylemiyorum. Devletin en tepesinden en aşağısına varıncaya kadar bir seçki hazırladım size. Yolu eğitimden geçen, işi eğitim olan, bu işe gönül koyan siyasetçileri, uzmanları, bakanları, yardımcıları, eğitim bilimciler, en tepesinden en aşağısına varıncaya kadar herkes bunu söylüyor. Yani iktidarından ana muhalefetine, diğer muhalefet partilerine varıncaya kadar herkes söylüyor bunu da. Öğretmen kalitemize sorun var diye. Peki çözüm? Bir ülke öğretmenlerinin çapından bir milim dahi ileri gidemez. Çünkü öğretmen bütün meslek erbaplarını yetiştiren tek meslektir aziz dostlarım. Bu kadar stratejiktir Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği şekliyle. En stratejik meslektir. Peki bu en stratejik mesleği ne şekilde ihya ediyoruz? Keşke anne babalar çocuğum illa bir üniversite okusun diye inat edeceğine, çocuğum öğretmen olsun diye bir hedef koysaydı, akıllı, terbiyeli, ahlaklı, erdemli, ilim irfan sahibi bir öğretmen yetiştirmek kaygısıyla. Devletimiz en başarılı çocuklarımızı Finlandiya'daki gibi, ya Finlandiya'ya kadar gitmeye gerek yok, Osmanlı'da olduğu gibi bu toprakların bir kültür uygulaması olarak en başarılı çocuklarımızı öğretmen yapsaydı. Bugün en yüksek puan alan çocuklarımız tıp ve mühendislik seçiyor değil mi? Ama inanın dünyayı az çok takip eden bir kardeşinizim, tıpta da mühendislikte de yapay zeka ve robotik hızla insanla yarışacak, insanı yerine geçecek bir duruma evriliyor. Yapay zekanın ve robotların yapamayacağı tek şey hal transferidir. Ahlaktır aziz dostlarım. İlmi herkes verebilir. İrfanı hal transferi yapabilen rol modeller verir. Bilgi sahibi değil, bilge insanlar verir. Öğretmenlerimiz muallimken, alimken halleriyle rol model olurlar. O hallerini öğrencilerine transfer ederlerdi eskiden. En yüksek puan alan başarılı çocuklarımızı doktor ve mühendis yaptık. Evet, dünya çapında maşallah, barakallah, subhanallah, dünya çapında başarılara imza atan doktorlarımız var. Tıpta ve mühendislikte çok ilerideyiz. Savunma sanayindeki başarımızı görüyorsunuz. Demek ki eğitim diye bir derdimiz olsa, savunma sanayi derdimiz vardı, çözdük. Tıpla ilgili derdimiz vardı, çözdük elhamdülillah. Ama eğitim diye de bir derdimiz olsa, en başarılı çocuklarımızı öğretmen olarak yetiştirip evlatlarımızı onlara teslim ederdik. Elbette haddimi aşıp eğitim meselesi diye bir derdimiz yok demiyorum. Elbette var. Ama az önce arz ettiğim devlet büyüklerimizin, öğretmenlerimizin kalitesiyle ilgili yakınışlarını, serzenişlerini, beyanatlarını anlattım size. Tüm bunlar onların da bu konuyla ilgili hemdert olduğunu gösteriyor. Peki neden bir icraat yok? Aziz dostlarım, yarın çok geç olacaktır. Şimdi derhal hemen bugünden tezi yok, bir eğitim seferberliğine ihtiyacımız var. Çünkü bugün başlasak, hani bugün itibariyle haydi öğretmen yetiştiriyoruz desek bu 20 yılımızı alır. Geçmiş olsun. 2026'dayız, 2036, 2046. 2046'da kaliteli öğretmenler bir nesil yetiştirmeye başladığında ilk nesil bir 20 yılda olacak. 2056-2076. Geçmiş olsun. Burada çok ama çok önemli bir konuyu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. En başarılı çocuklarımızı öğretmen yapalım derken üniversite sınavları insanın kalitesini ölçmez. Bilgisini ölçer. Öğretmenlik için bilişsel yetkinlik gereksiz demiyorum. Elbette öğretmenlik için de bilişsel yetkinlik şarttır. Ama öğretmenlerimiz için tek gösterge üniversite sınav puanı olamaz. Aziz dostlarım, olamaz. Allah rızası için. Ne olursunuz, kurbanınız olayım, uyanın. Bir ülkenin öğretmenleri 12 yıllık eğitimin sonrasında girdikleri 3 saatlik bir sınavın sonucuna göre aldıkları puanla o ülkenin geleceğini inşa edecek liyakat sahibi olamaz. Öyle bir makama getirilemez. Peki ne yapalım Müdür Hocam? Asıl gönlü öğretmenlikte olan, merhum Nurettin Topçu'nun söylediği gibi rahmet olsun, dünyada hiçbir fetih kaderin sırrına vakıf olanlar için sınıf kapısını açmak kadar şerefli değildir sözüne inanan, kalbi, gönlü, aklı, ruhu öğrencisi için atan, eve geldiği zaman yarın sabah sınıfa ilk girerkenki halini düşünen, yetiştiremediği öğretmenleri geceleri uykusunu kaçıran, sadece bilgili değil, ahlaklı, sadece görgülü değil, terbiyeli, sadece diplomalı değil, irfanlı, imanlı, vicdanlı öğretmen adayları bulmak ve yetiştirmek zorundayız. Çünkü öğrencilerin en kalitelisini yollasak bile, bugün öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri, boşalan kaliteli öğretmen açığını doldurmaktan ve kaliteli öğretmen yetiştirmekten çok ama çok uzaktır. Yani burada iki sorun var. Bir, kaliteli öğrenciyi seçemiyoruz. En kalitelisini seçsek bile bugünkü mevcut eğitim fakülteleri sistemi içerisinde bozulacaklar yani onlar. Seçmede de yetiştirmede de sorunlarımız var. Tabii burada öğretmenlerimizin hiç mi suçu yok? Hani her şey devletin, hükümetin seçme sisteminde, yetiştirme sisteminde mi? Öğrencisine her gün ödev veren, öğrencisinin her gün kendisini geliştirmesiyle alakalı onu zorlayan değerli öğretmen meslektaşlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, acaba günlük olarak kendilerine ödev veriliyor mu? Ben şunu bir türlü anlayamıyorum aziz dostlarım. Hani Milli Eğitim Bakanlığımız öğretmenlere de böyle bir yıllık bir sınav getireceğiyle alakalı, kaliteyi ölçmekle alakalı bir şey yaptığında isyan çıkıyor yani. Öğretmenler baş kaldırıyor. Neden korkuyorsunuz ki yani? Eğer kendinizi her gün yeniliyorsanız, güncelliyorsanız, Yunus gönüllü bir öğretmen olup her dem taze doğarız, bizden kim usanası diyorsanız, aynı nehirde iki kez yıkanmaz cancağızım diyen Heraklios gibi, Mevlana gibi, ya dünkü su bugün girdiğin su değil, ya bugün girdiğin beden dünkü beden değil, artık yeni bir güneş doğdu, yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyerek, her gün bir adım ileri bir basamak yukarı çıkıyorsanız, kendinizi güncelliyorsanız, yeniliyorsanız niye korkasınız ki yani? Üstelik o sınavın sonucunda bir de kademe artışı olacaksa aleyhülala. Ama kendinize güvenemiyorsanız, korkuyorsanız, geri kaldığınızı düşünüyorsanız, kendinizi yetiştirmediğinizi düşünüyorsanız elbette sınav istemezsiniz. Elbette bundan korkarsınız. Aziz dostlarım, aziz dostlarım, can dostlarım, kulak verin ne olursunuz şu kardeşinize. 26 yıldan beri karış karış bu toprakları alın terimle suluyorum. Nefesimle, sesimle iz bırakıyorum bu topraklarda. 860 ilçede alın terim var. Öğretmen arkadaşlarıma eğitim verirken şöyle bir soru soruyorum. Lütfen buraya dikkat buyurun. Yarın sabah Sayın Cumhurbaşkanımız sizin sınıfınıza gelecek ve dersinizi dinleyecek olsa, ya Cumhurbaşkanımıza gerek yok. Yarın sabah herhangi bir kanaldan sizin dersinizi örnek ders olarak seçip bunu canlı yayında yayınlayacak olsalar ana haber bülteninde. Dikkat buyurun aziz dostlarım. 26 yıldan beri bunu soruyorum. Öğretmen kardeşlerime. Allah rızası için diyorum dürüst bir cevap verin. Bugünkü bilginizle sabahı eder ve normal her gün gittiğiniz gibi mi gidersiniz? Yoksa sabaha kadar uyumadan bir hazırlık mı yaparsınız? Vallahi cevaplar hazır değiliz hocam, hazırlık yaparız oluyor. Bunu söylerken din görevlisi imam kardeşlerim de alınmasınlar. Onlara da soruyorum din görevleriyle alakalı verdiğim eğitimlerde. Bu cuma diyorum Sayın Cumhurbaşkanımız sizin caminizde cumayı kılacak. Sabahki eğitimde mesela sabah 9'daki eğitimde bunu söylüyorum onlara. Saat 1'de 1.30'da sizin caminizde. Ve şu anda 9 itibariyle bu haberi aldınız. Yine burada kalır bu semineri dinler misiniz? Nasıl olsa camim hazır, camim temiz, ben hazırım diye. Yoksa hemen buradan fırlar gider. Kılık, kıyafet, saç, sakal, caminin temizliği, çevre düzenlemesi bir şeyler mi yaparsınız diyorum. Vallahi diyorlar hemen çıkarız diyorlar. Yemin çıktı ağzımdan. Yani hiç usulüm değildir, adetim değildir. Hakkınızı helal edin. Ama meselenin vehametine binaen yemin çıktı ağzımdan. Sonra oturup dertleşiyoruz. Ah be hocam diyorum. Demek ki siz hazır değilsiniz. Caminiz hazır değil. Cemaatiniz hazır değil. Bahçeniz hazır değil. Kim için? Cumhurbaşkanımız için. Ama Allah için hazır öyle mi? Başlar böyle meyus bir şekilde öne düşüyor. Utancından başlar öne düşüyor. Öğretmenlerde de din görevlilerinde de. Çünkü hazır değiller. Peki nasıl hazır olabilirler? Ülke nasıl hazır olabilir? Aileler nasıl hazır olabilir? Bunun en stratejik meslek olduğu konusunda mutabık olduğumuza göre inşallah gelecek hafta öğretmenleri nasıl seçelim, nasıl yetiştirelim, nasıl kontrol edelim? daha erdemli bir nesil, daha imanlı, vicdanlı, irfanlı bir nesille alakalı. Yolu gözlenen Türkiye'yi, mazlumların sesi olacak, zalimlerin ensesinde nefesi olacak bir Türkiye'yi nasıl inşa edelimle alakalı, asıl o Türkiye'yi inşa edecek öğretmenlerle ilgili inşallah bu sırları da gelecek hafta verelim. Aziz dostlarım, bu duygularla şimdiden hepinizin mübarek arifesini tebrik ediyorum. Kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Hacda olan dostlarımızın haccını tebrik ediyorum. Rabbim kabul buyursun. İnşallah tertemiz, arınmış, günahsız bir şekilde dönüşleri nasip olsun. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.